Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdolsun. Muhterem dinleyicilerim, bu hafta sizlerle Âl-i İmrân suresinin 59 ve 60. ayet-i kerimelerini inşallah okuyup anlamaya çalışacağız. Geçtiğimiz haftada başladığımız üzere 59. ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazreti İsa'nın durumunun Hazreti Adem'e benzediğini, nasıl Hazreti İsa babasız dünyaya gelmişse Hazreti Adem'in de insanlığın atasının da annesiz ve babasız dünyaya gelmiş olduğunu, yaratıldığını bize hatırlatmıştı. O halde Rabbimiz dilediği zaman insanları veya diğer mahlukatı dilediği şekilde yaratmaya muktedirdir. Onun bu husustaki muradı tecelli ettiği zaman ol der, o da hemen oluverir. Rabbimizin bu dünyadaki yaratma keyfiyeti bazen sebeplere bağlanmıştır. Bazen de sebepsiz olarak yoktan var etmiştir. Hazreti Adem'in yaratılışı anne ve baba gibi bir sebebe bağlı değilken, toprak gibi bir varlığa, sebebe bağlanmıştır. O halde bugün insanlık cinsinden yaratılan bütün varlıkların atası Hazreti Adem, topraktan yaratıldığına göre insanın aslı da topraktır. Dolayısıyla aslı toprak olan insanın gururla, kibirle, kendini üstün görmeyle, tepeden bakmayla bir işi olamaz, olmamalıdır. Topraktan yaratılan insanın çeşitli şekillerden geçerek dünyaya gelmesi, ardından baba anne sulbünde tekrar varlık alemine girmesi, sonra bir müddet yaşayıp nihayet tekrar toprak olması, bu dünyanın sırlı alemlerinden bir tanesidir. İnsanın aslının toprak olduğunu kabul edememesi aslında kendisini aldatmadır. Çünkü öldükten sonra toprağa gömülen insan belli bir müddet sonra bütün azalarıyla toprakta kaybolup gitmekte, adeta yine toprak olmaktadır. Yine insanın beslendiği, gıda aldığı bütün varlıklar toprak cinsindendir. Sebze ve meyveler, nebatat yani bitkiler topraktan neşet eder. Aynı şekilde onları yiyen hayvanlar da bir manada yine topraktan beslenmektedir. İnsanın vücudu, kimyası, içindeki mineraller vesaire yine toprakla benzerlik göstermektedir. İnsan toprağın ve suyun karışımından meydana gelmiş ve maalesef yine onların ayrışmasıyla tamamen yok olup gitmektedir. O halde iki yokluk arasında kısa bir dönem var olan insanın kendi benliğini, kendi bencilliğini, heva ve hevesini mabut haline getirmesi, aziyetini görmeyerek Allah'a kafa tutması ancak ve ancak kendi küstahlığındandır, nankörlüğündendir. Rabbimiz bize gayb olan, bilmediğimiz, görmediğimiz zamanlardan, içinde bulunmadığımız hadiselerden haber vererek bunlar hakkındaki hükmünü tarihin belirli dönemlerinde peygamberlerine bildirmiş, daha da kesin kayıtlara ulaşılması için yazılı bir halde nesilden nesile ulaşsın diye ilahi kitap şeklinde formatında insanlara teslim etmiştir. Fakat insanlar daha yaşarken peygamberlerin sözlerini, tatbikatlarını bozdukları gibi ilahi bir emanet olarak kendilerine teslim edilmiş kitapları da suhufları da değiştirmişler, bozmuşlar. İşlerine gelmeyen, hoşlarına gitmeyen şeyi bu kitaplarda değiştirmişlerdir. Nihayet Rabbimiz bu kitapların sonuncusunu, Kur'an-ı Kerim'i indirmiş ve bunu ilahi bir muhafaza altına alarak kıyamete kadar kalacak bir kitap halinde insanlığa teslim etmiştir. Kur'an-ı Kerim bugünkü haliyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indiği şekliyle kurulmuş. Böylece insanlar ilk insan Hazreti Adem'den yani ilk peygamberden son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlerin davetinin özünü, inançların, ahlakın, muamelatın en mükemmelini Kur'an-ı Kerim'den öğrenme mazhariyetine kavuşmuşlardır. Başka bir ifadeyle Allah-u Teala insanlara en son davetini, en son çağrısını, en mükemmel şeklini bizzat kendi koruması altına alarak insanlara teslim etmiştir. Böylece kıyamete yakın gelecek insanlar da "Ya Rabbi, biz sana nasıl ulaşalım? Senin hak kelamını nasıl bilelim? İnsanlar bizden önce onu değiştirmiş, bozmuş. Biz doğru yolu bulamıyoruz. Sırat-ı müstakimi tespit edemiyoruz." demesinler diye Rabbimiz kıyamete kadar o ilahi kitaba büyük bir koruma kalkanı var etmiştir. Rabbimizin bu dini muhafazasında bir önemli husus da bu dinin en güzel şekilde yaşanması şekli, örneği olan sünnet-i seniyeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslamiyet'i yaşama modelini yine mahfaza, koruma altına almış. Böylece Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye kıyamete kadar insanlığa rehberlik edecek, yol gösterecek bir sırat-ı müstakim, ana cadde olarak korunmuştur. Allah'a giden tek bir yol vardır. Allah'ı anlatan tek bir kitap vardır. Allah'a giden yolda o kitabı öğreten, rehberlik eden tek bir model insan vardır. İşte bütün bunlar hakkın, hakikatin kendisidir. İnsan bu hakka, bu hakikate eriştikten sonra, Allah'a giden yolu bulduktan sonra artık tereddüde düşmemeli, yolundan şaşmamalı, geriye dönüp doğru bakıp acaba yanlış bir yolda mıyım diye sağa sola dönüp durmamalıdır. Nitekim 60. ayet-i kerimede Rabbimiz Ali İmran suresinde şöyle buyurmakta. Estaizu billah, bismillah. El-hakku min rabbike felâ tekum minel mumterîn. Bu konuda gerçek bilgi sana Rabbinden gelmektedir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. İnsanların elinde, insanların önünde bilgi kaynakları vardır. İnsan gözüyle, kulağıyla, diğer organlarıyla bilginin aslına, doğrusuna ulaşmaya çalışır ama bazen kulak da, göz de yanıltır. Biz kendi hayatımızda pek çok tecrübeyle bunun pek çok misaline şahit olmaktayız. O halde insanın kendi gözünün bile yanıldığı, kendi kulağının bile yanlış veya eksik duyduğu, dinlerken kendi kafasından, kalbinden bir şeyler eklediği bilgiler, algılar vardır. Bir de hakikat vardır. Bazı büyük hakikatler de vardır ki biz sadece bir tarafından baktığımız için o hadiseyi, o hakikati eksik veya yanlış görürüz. O halde insana en doğru bilgi nereden gelir? İnsanın bir zaafı da kendi içinde bulunduğu kötü alışkanlıklar, farklı ön yargılar sebebiyle bazı hadiseler, bazı eşyalar, bazı yiyecek ve içecekler kendisi tarafından yine yanlış algılanır. Mesela içki veya sigara kötü kokan, insanın vücuduna pek çok tahribatta bulunan, onun aklını, sağlığını tehdit eden varlıklar iken buna alışan, bununla ünsiyet kesbeden, onsuz duramayan insanlar için bunlar artık kötü kokulu veya kendilerine zarar veren maddeler olmaktan çıkar. Onlar alıştıkları, vazgeçemedikleri bu kötü alışkanlıkları sebebiyle artık olan bitene, eşyaya, varlıklara yanlı, taraflı bakarlar ve göz göre göre yanlışın peşine düşebilirler. Bu örnekte olduğu gibi yine insan pek çok konuda çeşitli sebeplerle doğruyu yanlışla, yanlışı doğruyla karıştırabilir ve yanlışlar içinden doğruyu seçmekte zorlanır. Öyleyse insana kendisinin bile yanlışını düzeltebilecek şaşmaz bir ölçü vardır. Böyle bir ölçü gereklidir. İşte bu Allah'ın indirdiği haktır, hakikattir. Hangi devirde, hangi toplumda ve hangi cinsten, milletten olursa olsun her insanın boyunun ölçüsünü gösterecek şaşmaz, değişmez, tutarlı ve tam anlamıyla doğruyu ortaya koyacak bir rehber, işte o rehber Allah katından gelendir, Allah'ın vahyidir, Allah'ın dinidir. Bir insan hakkı, hakikati, Allah'ın vahyini, İslam dinini gerçek boyutlarıyla görüp anladıktan sonra artık onun için tek yol vardır. Duymak, duyduktan sonra da teslim olmak. Bu onun aklının, vicdanının sesidir. Eğer İslam'ı gördüğü, duyduğu ve mahiyetini anladığı halde bundan yüz çevirirse, vazgeçerse hem insanlığından, hem vicdanından, hem hakkı olan meclubiyetinden, meftun olma halinden vazgeçmiş, kendisini feda etmiş demektir. Rabbimiz Peygamber Efendimiz'in şahsında bütün Müslümanlara, ashab-ı kirama ve daha sonra gelecek, kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlara hitaben böyle bir özgüven aşılamakta. Allah'tan gelen bir hakikati gördükten sonra artık başka yollar peşine düşmenin, başka hakikat kaynakları aramanın beyhude bir çaba olduğunu, insanı kendisinden uzaklaştıracağını bildirmektedir. O halde burada çok önemli bir prensip var. İnsan hakkı, hakikati bulmak için, doğruyu, Allah'a götüren yolu keşfetmek için bütün imkanlarını seferber etmeli, elinden gelen bütün fırsatları kullanmalı, Allah'ın ona verdiği bütün kabiliyetleri bu hususta sarf etmeli, neticede hakkı bulmalıdır. Bu Allah'ın kullarından beklediği en büyük bir vecibedir, kulluktur. Hakkı bulan, hakkı gören, Allah'a giden yolu keşfeden insanın ikinci vazifesi bu yola bütün benliğiyle teslim olmak, o hakka icabetin gereğini yapmaktır. Çünkü hak cezbeder. Eğer insan ben hakkı buldum der, sonra da ondan yüz çevirir, onun gereğini yapmazsa sözünde samimi değildir. Bulduğu yol eğer yürümezse kendisini Allah'a ulaştırmaz. Fiiliyatta onu bulamamış kimseyle, onu bulduğu halde gereğini yapmamış kimsenin durumu çok da farklı değildir. O yüzden de imandan sonra ameli salih, yani inandım dedikten sonra o imanın gereğini yapmak Müslümanlara, müminlere yüklenmiş bir vazifedir. Biz bunun böyle olduğunu Kur'an-ı Kerim'den de görüyoruz. Ehli kitabın, yani Yahudi ve Hristiyanların Peygamber Efendimiz'i ellerindeki bilgilerle çok iyi, yakinen tanımaları, hatta kendi evlatlarından daha iyi tanımaları mümkünken, onlar bu bilgiyi görmüş, duymuş, anlamış oldukları halde gereğinden yüz çevirmişler. Semi'na ve asayna, duyduk ve isyan ettik demişlerdir. İşte onların bedbaht olmalarının, sapıklığa ve dalalete düşmüş olmalarının, neticede yaptıklarıyla laneti, Allah'ın lanetini hak etmiş olmalarının sebebi doğruyu görmek değil, doğruyu gördükten sonra gereğini yapmamış olmaktır. Tereddüt göstermektir, nefsine boyun eğmektir, şeytanın yolunu terk edememektir. Rabbim bizi nefsimizin ve şeytanın boyunduruğundan kurtarsın, bizi Habibine, ümmet, kendisine layık bir kul olarak yaşamayı lütfeylesin. Muhterem dinleyicilerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif ile devam edelim. Şöyle rivayet edilmiş: An Ebi Hureyre radıyallahu an enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal: İza salla ahadukum linnasi felyuhaffif fe inne fihimu d-da'ife ve's-sakime ve'l-kebir. Ve iza salla ahadukum li nefsihi felyutawwil ma şa'a. Müttefakun aleyh. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sizden biriniz insanlara imam olduğu zaman namazı uzatmasın. Çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığında ise dilediği kadar uzatsın. Bu hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de, ayrıca benzer rivayetler Tirmizi'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de yer alır. Muhterem dinleyicilerim, Müslümanlara karşı merhameti, şefkati öğreten bir hadis-i şerif. Bir insan imam olduğunda, Müslümanlara cemaatle namaz kıldırdığında arkasındaki insanları düşünmelidir. Onlara uzun gelecek, onlara sıkıntı verecek şekilde bir namaz kıldırmamalıdır. Çünkü namaz, bütün müminlerin akıl ve bali olmuş, akıllı buluğ vaktine erişmiş, ergenliğe erişmiş herkesin mükellef olduğu farz bir ibadettir. Bilhassa Peygamber Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem namazın ferden ferda değil cemaatle kılınması teşvik edilmiş, emredilmiş. Bu yüzden de toplumun her kesiminden, her tabakasından insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında cemaatle namaza iştirak etmiştir. Hatta bu zorunluluk o kadar kat'i, o kadar istisnasızdır ki münafıklar bile bu namaza tam tekmil katılmaya çalışmışlardır. İşte hasta, zayıf, çocuk, yaşlı, cemaatin her kesiminden insanlar bu namazda imamla beraber kılarlarken, eğer imam uzun uzun sureler okuyarak namazı kıldırırsa cemaat bundan sıkıntıya düşecek ve nihayet yavaş yavaş cemaat dökülmeye başlayacak, namazdan, cemaatten uzaklaşacaktır. Hatta zaman zaman ashab-ı kiram içinde uzun namaz kıldıran imamlar çıkınca Peygamber Efendimiz o imamları huzuruna kabul etmiş ve onlara kısa namaz kıldırmalarını, uzun okumamalarını tembihleyerek insanı namazdan, cemaatten soğutmamalarını emretmiştir. Hadisin devamında da eğer gerçekten bir insan namaz kılmaktan, namazdayken Kur'an-ı Kerim okumaktan zevk alıyorsa, lezzet alıyorsa, uzun uzun okumayı tercih ediyorsa, böyle namazlarını nafile olarak kılması gerektiğini bildirilmiştir. Evinde daha sakin, daha tenha yerlerde uzun uzun namaz kılabilen insanlar hep birlikte pek çok kimsenin katıldığı durumlarda herkesin haline, şanına göre ihtiyaçlarını, zayıflıklarını gözeterek ortalama bir uzunlukta namaz kılmalı, kıldırmalıdırlar. Burada Müslümanların ortak faaliyette bulunurken neleri dikkate almaları gerektiği öğretildiği gibi, kişinin Allah ile baş başa kaldığında ne kadar senli benli olabileceği, ona ne kadar yaklaşabileceği hususunda da bir sınır konulmamıştır. Bu manada İslam hem toplumun genelini gören, düşünen, onun ihtiyaçlarını karşılayan bir orta vasat belirlemekte, hem de daha farklı özellikleriyle Allah'a yaklaşmak isteyen kullara da açık kapı bırakmaktadır. Tıpkı şeriat ve tarikat gibi insanlar şeriatın asgari emirlerini yerine getirmek zorundadır. Bu herkesin iştirak edebileceği emirlerdir. Ama daha hususi gelişmek isteyen insanlara da Rabbimiz bu kapıyı açık bırakmıştır. Onlar da takva yolunun derinliklerinde, enginliğinde diledikleri kadar Allah'a yaklaşma fırsatı bulurlar. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında Allah dostlarından bir tanesinin hayat hikayesinden ibretli bir örnekle sohbetimizi tamamlamış olalım. Allah dostlarının büyüklerinden Fudayl bin İyaz isminde bir zat vardı. Bu, Serahs ile Ebi Vert arasında yol kesen bir eşkıya idi. Ebu Ammar'ın anlattığına göre tevbe edip kendini düzeltmesinin sebebini şöyle nakletmiştir. Fudayl bin İyaz bir cariyeye aşık olmuştu. O kadını görmek için duvara tırmanırken bir hafızın Kur'an-ı Kerim'den şu ayeti okuduğunu duydu. Müminlerin kalplerinin Allah'ın zikri karşısında huşu duymaları zamanı gelmedi mi? Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinin meali. Bir anda bu hitabın kendisine olduğunu hissederek, düşünerek "O an geldi ya Rab" dedi ve bu niyetinden cariyeyi görmek için tırmandığı duvardan aşağıya indi ve bir harabeye saklandı. Fakat Allah'ın hikmeti, o gece o harabede tek başına değildi. Burada kalabalık bir topluluğun gizlice kendi aralarında konuştuğunu duydu. Biri arkadaşlarına "Hadi buradan gidelim, burayı terk edelim" dediğinde diğeri "Hayır hayır, burada sabahlayalım, yoksa gecenin bu saatinde Fudayl bizim yolumuzu keser" diyerek onları harabede kalmaya teşvik ettiğini duydu. Fudayl bu hadise üzerine bir kere daha tevbe etti. Gidip o kalabalığa artık istedikleri gibi güven içinde buradan ayrılabileceklerini söyledi. Sonra Mekke'ye geldi ve ölene kadar Kabe'ye mücavir, komşu olarak burada yaşadı. Muhterem dinleyicilerim, gerçekten ibretli bir hikaye. Fudayl bin İyaz, dediğim gibi, Allah dostlarının büyüklerinden, hatta bazı kitaplarda onun sohbetine başlarken eskiden kendisinin büyük bir eşkıya olduğunu, pek çok kişiye kötülükler yaptığını anlatmakla başladığı rivayet edilir. İnsanlar ona sorarmış, ya sen sohbet ediyorsun, bunun başında da kendinin eşkıya olduğunu eskiden anlatıyorsun, sebebi nedir? O da, ben diyor, insanlara teselli vermek, onları Allah'ın kapısına yönlendirmek için bunu yapıyorum. Çünkü benim gibi bir eşkıyaya bile Allah-u Teala tevbe kapısını kapatmadı, beni bile kulluğuna tekrar kabul buyurdu. Nice insan var ki benim işlediğim günahların belki onda birini işlemedi ama çaresiz kendi günahının yükü altında ezilerek Allah'ın huzuruna gidemiyor, mahcubiyet içinde. Ben de onları teşvik etmek istiyorum. Günahınız ne kadar büyük olursa olsun, Allah'ın rahmeti, mağfireti ondan büyüktür. Gelin hatanızı düzeltin, tevbe edin, halinizi ıslah edin ve Allah'a kulluk yolunu tutun diyerek kendi başımdan geçen bu hadiseyi anlatıyorum demiştir. Aslında anlattığımız kıssa da Fudayl bin İyaz etrafında Allah'ın o nidasını duyduğunda kulak kabartmamış olsaydı, o hitabın kendisine olduğunu düşünmemiş olsaydı belki kötülüğe devam edecek ve namlı bir eşkıya olarak anılarak tarihin sayfaları arasında kalacaktı. O yüzden biz etrafımızda Allah'ın bize olan çağrısına sık sık kulak vermeliyiz. Allah bizi cennetine, rahmetine, mağfiretine çağırıyor. Allah bizi ezanla namaza çağırıyor. Allah bizi daima Kur'an-ı Kerim'le konuşmaya, kendisiyle sohbet etmeye çağırıyor. Allah-u Teala bizi namazı ile miraca, kendisiyle buluşmaya çağırıyor. O halde bizim de yüzümüzü, yönümüzü Allah'a çevirmemiz, onun bu davetine icabet etmemiz lazım. Ne zaman ki kulağımızı bu davete açarsak, o davetin aslında devamlı olduğunu, Rabbimizin her an bizi huzuruna kabul buyurduğunu, çağırdığını duymuş oluruz. Rabbimiz kulağımızdaki pasları silsin, kulağımızı onun davetine açan, gönlünü onun davetiyle ferahlandıran kulları arasına dahil eylesin. Bizi yaptıkları sebebiyle ayağına zincir dolanmış gibi günaha dalan, tevbeye bir türlü müracaat edemeyen kul olmaktan muhafaza buyursun. Her türlü bağı, nefsani, şeytani, şehevi, her türlü bağı arkasında bırakarak imanla, samimiyetle, ihlasla, takvayla kendisine doğru yol almamızı hepimize nasip buyursun. Muhterem dinleyicilerim, bu dualarla sohbetimizi bitirelim. Gelecek hafta tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.